Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Gemisi 5. bölümüyle sizlerle Bilede Yaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar bu güzel programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yarım saat boyunca şiir dolu sözlerle dolduracağız programımızı. Edebiyat olacak, yani mis gibi Türkçemiz kokacak programımız. Bilede Yaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bugün geçen programımızda milli edebiyattan bahsettik. Sonrasında da aslında milli edebiyatın siz dediniz ki çok da böyle hani sınırlarını çizemeyeceğiz. Acaba şimdi beş hececilerden bahsedelim diyoruz. Böyle kesiştikleri bir nokta var mı?
Tabii ki. Beş hececiler olarak adlandırdığımız hecenin beş şairi milli edebiyat dönemi içerisinde yaşamış, daha çok gençlik dönemlerine tekabül eden bir dönem. Onları diğer milli edebiyat dönemi içerisindeki akımlardan farklı kılan bazı özellikler var, bazı hususlar var. Bu programda onlardan bahsetmeye çalışacağız.
Örneğin işte geçen programımızda Ziya Gökalp'ten bahsettik.
Evet.
Mehmet Emin Yurdokul'dan bahsettik. Onların tarzlarının yakınlığı söz konusu mudur beş hececilerde?
Yakınlığı şüphesiz söz konusudur. Aynı yoldan devam etmişlerdir. Fakat beş hececiler o yolu biraz daha süslemişlerdir diyebiliriz.
Hadi bakalım, heyecanla bekliyoruz. Evet. Buyurun.
Şimdi milli edebiyat cereyanının ortaya çıktığı yıllarda 1911-12 yıllarında şöyle bir hava vardı. Dilde sadeleşme muhakkak gerekli. Artık halk dilini Türk şiirinde görmek istiyoruz. Görülmeli, çünkü buna ihtiyacımız var. Başımızda türlü gayileler var. Eskilerin tabiriyle türlü dertlerimiz var. Savaş halindeyiz. Sürekli bir seferberlik hali var. Dolayısıyla halkın dertlerini, sıkıntılarını, milli meselelerimizi şiire sokmak mecburiyetindeyiz. Şiir bu duyguları anlatmak için çok müthiş bir araçtır. Bu düşünce kalıbı etrafında farklı teknikler ya da farklı yollar izlemek isteyen şairler mevcuttu. Buradan neyi kastediyorum? Şimdi eski Türk tarihine, efsanelere, geleneklere bağlı kalmak isteyen Ziya Gökalp'ler vardı. Tamam. Mehmet Emin Yurdakullar vardı. Ali Canip Yöntemler vardı. Ömer Seyfettinler vardı vesaire. Ardından bunlarla beraber biz eski geleneklerimize, destan ve mitlerimize sahip çıkalım, onların şiirde yer almasını sağlayalım diyenlerden ziyade bazıları da millileşmeyi halk şiirine dönüş olarak görüyorum.
Yani mesela halk şiirine Yunus Emre tarzı.
Doğrudur. Biz halk şiirine dönelim, hem milli duygularımızı ifade edelim, hem de insani duygularımızı ifade edelim, evrensel duygularımızı ifade edelim.
Çok
görüşündeydiler.
Güzel.
Çünkü halk şiirinde, bizim klasik Türk halk şiirinde,
evet,
hem bir milli damar vardır, çok, hem de müthiş bir evrensel damar vardır. O evrenselliği yakalamış bir şiirdir halk şiiri. Bir kesim de bunu savunuyordu. İşte hecenin beş şairi olarak nitelendirdiğimiz Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortaç'tan müteşekkil bu grup az önce söylediğim ikinci görüşe daha yakındılar. Bunlar özet olarak şunu savunuyorlardı. Diyorlardı ki biz milli bir dil yaratmak zorundayız edebiyatta. Bu muhakkaktır. Fakat milli bir dil yaratırken bunu estetikle süslememiz lazım. Bizim dilimiz hem milli bir dil olsun, hem kendi özümüzü yansıtabileceğimiz bir üslubu kullanalım. Ama aynı zamanda temaya sadece hamasi duygular girmesin.
Tamam.
Bunun yanında tabiat şiirleri de yazabilelim, doğa şiirleri de yazabilelim.
İnsan
manzara
şeyler.
Şiirde manzara resimleri de yapabilelim diyenler vardı. Tabii daha çok beş hececileri biz milli duruşlarıyla ve milliyetçi görüşleriyle tanıyoruz.
Peki bu hani süsleme dediniz ya.
Evet.
O süslemeyi hem sade dil kullanacaklar, bir taraftan da hani biçemle mi, yani işte kullanacakları vezinle mi, işte ya da yine aruza mı döneceğiz yoksa ne olacak?
Yok. Aruza dönmüyoruz.
O kadar
zaten
halk edebiyatına
şöyle,
yaklaştıktan evet, sonra evet. Şimdi lütfen
şimdi
geri gitmeyelim.
Şimdi bu şairler, hecenin beş şairi, zaten gençlik dönemlerinde Servet-i Fünun dergisinde yazıyorlar. Bir kısmı Fecaati ekibi içerisinde yer alıyor. Fakat artık olgunluk çağlarında net olarak heceyi tercih ediyorlar. Evet. Aruzu da deniyorlar. Aruzla yazdıkları şiirler de var. Hı. Faruk Nafiz'in örnek veriyorum çok başarılı aruzla yazdığı şiirler vardır. Orhan Seyfi Orhun'un çok başarılı şiirleri vardır aruzla yazdığı. Fakat artık hece vezniyle yazmayı o kadar dikta ediyorlar ki aruz ile yazdıkları eserler arka planda kalıyor. Ve o estetik ruhu kendi şiirlerine nasıl yediriyorlardır diye sorduğumuzda çok basit ama çok etkili bir cevabı var sadece dil ile. Hani siz biçim ve biçem olarak sordunuz ya az önce. Mesela halk şiirine dönüş sayabileceğimiz az önceki görüşten bahsetmiştik. Halk şiirinin biçimini kullanıyorlar, koşma yazıyorlar ve ona farklı bir yorum getiriyorlar. Mesela 7 artı 7, 14'lü bir koşma biçimi getiriyor Ece'nin 5 şairi. Ya da gazel tarzında, kaside tarzında
ikili ikili mi?
İkili ikili, iki beyitli şiirler yazıyorlar. Örneğin Han Duvarları en çok bildiğimiz işte Faruk Nafiz'in. Fakat dili o kadar güzel kullanıyorlar ki hiçbir ses olayına, hiçbir sentaks dediğimiz dil bilgisi hamlesine gerek duymadan dili çok iyi kullandıkları için biçim ne olursa olsun çok ortaya sade ve muhteşem eserler çıkıyor. Bunu başarmak, bu işte muvaffak olmak da basit değildir aslında.
Sanki siz bu beş hececeleri çok seviyorsunuz gibi geldi bana. Ben bile dayanmam.
Ben çok seviyorum.
Neden?
Beş hececileri. Çünkü lise yıllarında kulakları çınlasın. Lise müdürümüz vardı Mücahit hocamız. Edebiyat öğretmeniydi kendi. O yıllarda bir şiir ödülü almıştım ben. Bir şiir yarışmasına katılmıştım. Orada derece elde etmiştim. Bana ilk hediye edilen şiir ödülü Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları kitabıydı.
Hmm, evet.
O yüzden ben de beş hececilerin yeri çok ayrıdır. Hem şiir anlayışım açısından hem de yaşam tarzları açısından örnek almaya çalıştığım şairlerdir beş hececiler. Ve hepsi ayrı ayrı renkli karakterlerdir.
Öyle mi?
Evet.
Bugün kimlerden bahsedeceğiz?
Bugün süremiz el verdiğince öncelikle Faruk Nafiz Çamlıbel ve Enis Behiç Koryürek'ten bahsedelim.
Tamam ama öbür programlarda da yine devam edeceğim.
Hece'nin
zaten
5 şairine...
şair değil mi? Yani?
Evet, kalan 3 şaire de
haftaya
devam
ederiz. Tamam. Bu genel özellikleriyle ilgili eklemek istediğiniz bir bilgi var mı? Yoksa
genel özelliklerle ilgili şöyle
geçelim.
Söyleyeyim. Dediğim gibi kullandıkları dilde daha ahenkli, daha kıvrak bir biçim tercih ettiler. Hece'yi kullandılar, hece veznini. Bunu milli bir ölçü olarak gördüler ve 7 artı 4 olarak bölme 11'li hece ölçüsünü 7 artı 4 normalde 6 artı 5 olarak klasik halk şiirinde 6 artı 5 olarak bölünür. 7 artı 4 olarak ilk bölen 5 hececilerdir şiirde.
Bu arada mesela
böyle benim yenilikleri var.
Evet, bu okuduğum şiirlerde benim dikkatimi çeken şeylerden birisi sanki nesirmiş gibi. Hani nazım evet ama bir taraftan da hani o cümle yapıları nesire benziyor gibi. Burada böyle
onun
bir bilgi var
amacı,
mı?
Onun da amacı şu, artık konuşma dilini şiire sokmak istiyorlar.
O sebeple.
Aslında maksat o.
Tamam.
Mesela serbest müstezat deniyorlar. Halit Fahri Ozansoy özellikle heceyle yazdığı gibi serbest müstezatla yazdığı birçok şiiri var.
Çok
ve
güzel.
Orada da çok güzel kurguladığı şiirler var. Hani serbest müstezat diyoruz biçim olarak baktığımızda ama kendi içerisinde yine bir vezin, yine bir ölçüsü olan şiirler.
Peki o zaman Faruk Nafiz Çamlıbel 1898 doğumlu ve 1973'te de hayata veda eden İstanbullu bir beyefendi.
Tam bir İstanbul beyefendisi diyebiliriz gerçekten. Yahya Kemal Beyatlı'dan sonra.
Evet.
Faruk Nafiz Çamlıbel söylediğiniz gibi 1898'de İstanbul'da doğuyor. 1973'te de hazin bir şekilde Samsun'a gitmekte olan bir gemide vefat ediyor. Kalp krizi geçirerek. Evet. Dolu dizgin yıllara sahip Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatı. Yenilikçi edebiyatımızın geçiş döneminde dili, tekniği, o romantizmi bizim şiirimize çok büyük katkılar sunuyor. Edebiyatımıza çok büyük katkılar sunuyor. Faruk Nafiz Çamlıbel Türkçenin en güzel, en ayrıcalıklı şairlerinden biridir bana göre. Bana mesela sorduklarında yeri gelmişken söyleyeyim.
Söyleyeyim.
Bana diyorlar ki işte hangi şairleri örnek alıyorsunuz? Hangi şairlerden ilham alıyorsunuz? Hangi şairlerin yolundan gitmek istiyorsunuz diye soruluyor. Bu soruya hep aynı cevabı veriyorum. Fuzuli, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Atilla İlhan diyorum. Dolayısıyla Faruk Nafiz'in hayatında önemli gördüğüm dönüşümler var. Önemli gördüğüm anekdotlar var. Önemli gördüğüm hem Türk şiirine ilişkin olsun, hem Türk edebiyat tarihine ilişkin olsun çok güzel ayrıntılar var. Bunlardan bahsedelim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'in yanında üçüncü bir küme olarak, sanki üçüncü bir tarz olarak yer alıyor. Şimdi bir Yahya Kemal ekolü vardır bizim edebiyatımızda. Ahmet Haşim ekolü vardır. Faruk Nafiz özelinde bu beş hececilerle de üçüncü bir ekol oluşuyor. İşte o ekolü aslında Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakullar oluşturamadılar. Onlar çok güzel bir meşale yaktılar. Fakat o meşaleyi yangına dönüştüren aslında beş hececilerdi. O milli edebiyat dönemi içerisinde. Faruk Nafiz söylediğim üzere bu üçüncü ekolün oluşmasına vesile oluyor. Kendisi edebiyat öğretmeni, çok müthiş bir eğitmen, müthiş bir öğretmen. Öğretmenlik hayatından sonra bir de siyasi kişiliği var.
Evet.
Demokrat Parti döneminde milletvekili oluyor ve 60 darbesinden sonra da Yassıada'da bir dönem hayatını geçirmek zorunda kalıyor tutuklu olarak. Yassıada'da yazdığı şiirler var. Onlar da çok ilginçtir. Rubayiler var. Rubayi şeklinde yazıyor, tek dörtlük şeklinde. Hem eğitimci yanı, hem edebiyatçı yanı,
hem
siyasi yanı, hem politik yanı çok renkli bir kişiliğe dönüştürüyor. Renkli bir şahsiyete dönüştürüyor Faruk Nafiz Çamlıbel'i.
Sizin için en sevdiğiniz şiirleri hangileri? İşte aşk şiirleri de var. Mesela Türk Sanat Müziği'nde bir anons yaparken söz güfte Faruk Nafiz Çamlıbel dediğimiz çok güzel şiirler var.
Bestelenmiş birçok şiiri var. Diğer beş hececiler gibi.
Ama sanıyorum, siz hangi türü en çok seviyorsunuz?
Ben en çok Şair diye bir şiiri var.
Lütfen okuyun.
Varsın seni ömrünce azabın kolu sarsın, şair sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın diye başlayan. Pardon, böyle biten bir şiir öyle var, özür dilerim. Böyle bir tür
böyle
şiiri.
Bir şey. Çok güzel, çok güzel.
Faruk Nafiz'in gerçekten bir özelliği de şudur diyebilirim. Şimdi bazı şairlerin bazı şiirleri meşhurdur. Her şiiri değil. Ve şairlerin bazı şiirleri diğer şiirlerinin hep önüne geçmiştir genellikle. Ve o şiirlerle bilinirler. Diğer şiirleri biraz daha böyle arkadan el sallayan, önde giden şiirleri arkadan el sallayan daha mazlum şiirlerdir, unutulmuş şiirlerdir. Fakat Faruk Nafiz'de öyle bir tat vardır ki hangi kitabını açarsanız açın ve hangi sayfaya dokunursanız dokunun, hangi şiiri seçerseniz seçin, aynı tadı, aynı lezzeti alırsınız. Öyle de yetenekli bir şairdir.
Öncüsü yoktur diyorsunuz. Yani onun önüne yani geçebilir diyebileceğiniz.
Kesinlikle öyle. Şimdi Han Duvarları meşhur olmuştur, Firari meşhur olmuştur. Kıskanç şiiri mi işte bestelenen ve dillere pelesenk olan Alaaddin Yavaşça bestesiydi yanlış hatırlamıyorsam, ama başka birinin de olabilir, yanlış söylemeyeyim
olabilir,
şimdi.
Olabilir.
Bu şiirleri meşhurdur. Fakat hangi şiiri, herhangi bir şiirini açtığınızda yine aynı lezzeti alırsınız. Yine aynı kaliteyi, aynı sesi yakalarsınız Faruk Nafiz'de.
Peki siz kendiniz için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz yazmış olduğunuz şiirlerde sizce şu şiirim ya da şu şiirlerim biraz daha diğerlerinin önüne geçmiştir diyebilir misiniz? Bu özellik sizde de var mıdır?
Ne yazık ki var. Çünkü benim şiirde kullandığım ahenk unsuru bir mahbube vardı işte. Ama işte mahbubeden kurtulamıyoruz. Neden kurtulamıyoruz? Okuyucu bunu çok benimsedi, çok teveccüh gösterdi. Bu beni çok mutlu ediyor.
Çok güzel.
Fakat yenilenmeyen şair yenilir diye bir söz var. Kendini yenilemeyen şair yenilir ve silinir. Dolayısıyla kendimi yenileme noktasında mahbube beni zorluyor.
Değil mi?
Şimdi yeni şiir yazarken çok eski alışkanlıklarıma gidiyorum. Okuyucunun bana yönelttiği tavsiyelere gidiyorum ister istemez. O telkinler aklıma geliyor. O hem şiir dilini etkiliyor, hem biçime etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Mesela ben farklı biçim denemek istiyorum ya da farklı bir tarz denemek istiyorum.
Sizi frenliyor.
Beni frenliyor maalesef.
Şöyle ki mesela sizin Mahbube Hal beyanında benim çok takıldığım şiirlerinizden biri, çok seviyorum o sürprizli yanınızı.
Çok sağ olun.
Söylüyorum, Zelzele.
Doğrudur.
Şahane bir şiir.
Çok sağ olun.
Meraklısı dinlesin. Ne yapayım? Hiç de okumayacağım. Belki okuruz ya bir sonraki programda.
İnşallah
belli
olur
Zelzele'yi. Evet, buyurun devam edebiliriz.
Benim de söylediğim gibi beş hececileri çok sevdiğim için beş hececileri özendiğim, onlara öykündüğüm şiirlerim var. Susma Vakti bunlardan biridir. Susma Vakti'ni de bilen birçok okuyucumuz vardır, dinleyicimiz vardır. Özellikle
o zaman
genç okuyucularımız.
Şöyle yapalım mı? Faruk Nafiz'in bir eseriyle, bir şiiriyle devam edelim.
Tabii ki.
Sonrasında yine sohbetimiz devam etsin. Biraz şiir dinleyelim bakalım. Sanat şiiri. Bu da yine...
Çok özür dileyerek siz okumadan önce sanat şiiriyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Hmm. Bu şiir aslında o dönemin poetikasını gözler önüne seren ve beş hececilerin hem şiir anlayışı, hem sanat anlayışı, hem estetik anlayışı, hem de üslup anlayışını net biçimde
ortaya koyan
bir şiirdir.
Çok iyi oldu bunu da söylediniz. Biz de şimdi onu düşünerek dinleriz. Dinleyicilerimiz dinler, ben de okurum. Sanat. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede, dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sürüs yazı görsek duvarda, bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Sen raksına dalarken için titrer derinden, çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, bizim de kalbimizi kımıldatır derinden, toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Isırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz. Çok güzel
çok
değil
güzel,
mi?
Çok
evet.
Güzel.
Neler anlattı neler.
Evet, çok güzel. Milli edebiyatın resmidir bu şiir bana göre.
Ya çok güzel, çok. Evet.
Son olarak Faruk Nafiz'le ilgili bir anekdot var. Onu vermek istiyorum.
Lütfen, eğer müsaadeniz
çok olursa. Eşi Azize Çamlıbel hanımefendi Faruk Nafiz ile olan ilişkisinde baskın ve dominant bir karaktermiş. Hmm. Faruk Nafiz Çamlıbel gençlik yıllarında da çapkın diyebileceğimiz, biraz daha böyle özgürlüğüne düşkün bir kişilikmiş. Evlendikten sonra biraz bocalamış. Azize hanımefendi ile evlendikten sonra örneğin ev işlerinde ona yardım edemezmiş çünkü bilmezmiş. Ne yapılır, temizlik nasıl yapılır, mutfakta usul nedir bunları pek bilmezmiş. Fakat ikisi arasındaki muhabbet, ikisi arasındaki aşk dillere destandır diye anlatır edebiyat tarihçileri. Anlatacağım anekdot da şudur. Azize Çamlıbel bir gün Faruk Nafiz'in eski şiirlerini bulur, el yazması. Bir kadına yazılmıştır, onları yakalar. Ve bir yüzleşme söz konusu olur. Bir muvacihe dediği eskilerin söz konusu olur. Der ki yahu adam şiirleri o kadar güzel yazmışsın ki bir başkasına yazmış olsam bile sana kızamıyorum der.
Ay canım benim ne büyük yürekli bir kadınmış.
Ve Azize Hanım rahmet olsun Faruk Nafiz'den önce vefat eder.
Aynen.
Bunun haberini de az önce ismini zikretmiştim. Yakın dostları Alaaddin Yavaşça büyük bestekar o haber verir. Eşinin kanser olduğu haberini, daha doğrusu vefat haberini değil, kanser olduğu haberini Faruk Nafiz'e arkadaşı Alaaddin Yavaşça haber
Alaaddin
verir.
Alaaddin Bey de doktor tabii aynı
doğrudur.
Zamanda öyle bir yanı da var.
Evet. O haber verdikten sonra da Faruk Nafiz'in omuzları düşer ve bir daha kalkmaz.
Of.
Böyle de bir ayrıntı vermiş olalım.
Nurlar içinde yatsın her ikisi de. Evet, böylelikle... Yani anlatılacak başka şeyler de vardır belki Faruk Nafiz Çamlıbel'le ilgili ama ikinci önemli şairimize geçelim mi?
Geçelim. Enis Behiç Koryürek, aynı kuşağın, aynı dönemin şairlerinden. Hecenin beş şairinin ayrı ayrı özellikleri var. Ortak özellikleri şüphesiz mevcut. Biz yine de farklılıklardan bahsetmeye çalışalım ki onları biraz daha ön plana çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Enis Behiç de 1891'de İstanbul'da doğuyor. 1949'da Ankara'da yaşamını yitiriyor. 1913'te Mülkiye Mektebi'nden mezun. Kendisi mülkiyelidir aynı zamanda. Dışişleri Bakanlığı'nda o dönemki adıyla Hariciye Nezaretinde çalışıyor. Bükreş'te, Budapeşte'de, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görev alıyor.
Ataşe o zaman.
Doğrudur. Kendisi diplomat aynı zamanda. 1921'de Türkiye'ye döndükten sonra İstiklal Harbi'ni destekleyen Müdafaa-i Milliye adlı örgüte katılıyor. Enis Bey için bu ekip içerisindeki farklılığı şudur.
Nedir?
Diyebiliriz. Daha hareketli, daha agresif ve daha girişken, daha aktivisttir. Şimdi birçoğu siyasetle ilgilenmiş, politikayla ilgilenmiş. Fakat Enis Behiç biraz daha hiperaktiftir Beşececiler içerisinde. Böyle bir özelliği var. Keza Faruk Nafiz gibi 46 seçimlerinde Enis Behiç Koruyürek'te Demokrat Parti'den milletvekili seçiliyor, meclise giriyor. Yaşamının sonuna kadar da 3 sene milletvekili yapıyor. Enis Behiç Koruyürek sanat hayatının ilk yıllarında Servet-i Fünun'dan etkileniyor esasında. Çünkü Servet-i Fünun daha önceki programlarda konuşmuştuk. Döneme damgasını vuran bir dergi çıkarmıştı. Birçok dönemin ünlü şairini, yazarını bünyesine barındıran bir edebiyat koluydu. Enis Behiç de gençlik yıllarında Servet-i Fünun ekibiyle birlikte yer alıyor ve şiire aruzla başlıyor. Fakat daha sonra işte o milli edebiyat dönemine geldiğimizde, hecenin beş şairi için olgunluk çağı diyebileceğimiz bir çağda aruzu bırakıp hece veznine, milli vezne yönelip harika şiirler yazmaya başlıyor. Bir Faruk Nafiz Çamlıbel gibi, bir Orhan Seyfi Orhon gibi bestelenmiş ve bestelenmeye müsait musiki yönünden, estetik yönden başarılı denebilecek şiirleri mevcuttur Enis Behiç Koruyürek'in. Onun özelinde şunu da söylemek istiyorum. Enis Behiç Koruyürek özelinde, diğerleri özelinde de söylenebilir. Beşececiler Faruk Nafiz Çamlıbel'in şöhretinin gölgesinde kalmış isimlerdir bu arada. Beşececiler deyince akla Faruk Nafiz Çamlıbel gelir. Kısmen Orhan Seyfi Orhon gelir. O da Veda Buse'sinden sanırım. Ama diğer 3 şair, Orhan Seyfi Orhon'u da dahil edersek 4 şair, Faruk Nafiz Çamlıbel'in
gölgesinde
kalmışlardır diyebiliriz. Keşfedilmemiş şairlerdir diyebiliriz. Edebiyat ders kitaplarında, edebiyat tarihi kitaplarında Beşececilere yer verilir. Kimdir, nedir, ne yapmışlardır, nasıl yaşamışlardır, çok kısa bilgiler yer alır. Ama mesela üzücü olan bir şeydir. Bunlarla ilgili çok fazla tez yazılmamış. Muhakkak var. Ulusal Tez Merkezi'nde Beşececilerle ilgili yer alan tezler var. Hı hı. Fakat bu milli edebiyat dönemi içerisinde böyle kendilerine has bir üslup oluşturup, kendilerine has bir ekip oluşturdukları halde yine de derinlemesine çalışıldığını düşünmüyorum bu isimlerin. Bu vesileyle de buradan akademik camiaya selamlarımızı göndermiş olalım.
Doğru. Peki acaba üslubu nedir? Kullanmış olduğu temalar nedir Enis Behiç Koruyürek'in?
Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Enis Behiç Koruyürek şiirde milli vezni tercih ediyor, hece ölçüsünü tercih ediyor. Ve üslup olarak da dilde sade bir üslup kullanıyor. Tema olarak da yiğitlik, cengaverlik, milli duygular, milliyetçilik, vatan sevgisi, bunları görüyoruz şiirlerinde. Bunların yanında bir de Enis Behiç Koruyürek'in farklı bir özelliği var. Kendisi aynı zamanda iyi bir mizahşör. Mizah yaparak yazdığı şiirler var. Şiirlerinde mizah unsurlarına, güldürü unsurlarına, hiciv unsurlarına rastladığımız beyitleri var, mısraları var. Akbaba isminde çıkardığı bir mizah dergisi var. Hiciv türünde yazdığı eserleri bu dergide yayınlıyor. Akbaba dergisinde. Akbaba dergisi de çok enteresan bir dergidir. Dönemin sadece Enis Behiç Koruyürek değil, dönemin çok meşhur isimleri yer alır o dergide. Hani bizim böyle ciddiyetle yaklaştığımız ya da ciddiyetle incelediğimiz şairlerde mizahi yön de var. Komedi unsuru da var.
Çok güzel.
Bu komedi unsurunun da mesela çalışılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok eksik kalmış bir konu olarak görürüm. Hep kendi arkadaşlarımızla, akademisyen arkadaşlarımızla, hocalarla oturup kalktığımızda da bu konu hep gündeme gelir.
Belki biz bunu programımız içerisinde yapabiliriz.
Yapabiliriz.
Yani
çok da güzel olur aslında.
Madem eksik kalmış ve sizin de yakın olduğunuz bir konu, bizim için de keyifli olur açıkçası dinlemek o şiirleri.
Kesinlikle. Ben de çok keyif alırım. Bizim için de keyifli olur dediğiniz gibi.
Peki o şiirlerine bir mahlayla mı yazıyordu o dergide?
Çimdik mahlasını kullanıyor. Çimdik bilindiği üzere böyle insanı hem rahatsız eden hem de komedi unsuru olan bir harekettir ya.
Evet, güzel.
Bazı şiirlerinde biçim açısından hecenin kalıplarını da kırıyor diyebiliriz. Bazı şiirlerinde. Enis Behiç Koruyürek nesire yaklaşan şiirde de bu türde de örnekler veriyor. Serbest müstezat dediğimiz tarzda da şiirler yazıyor. Hı hı. Yani hecenin dışına taştığı, hecenin dışına çıktığı şiirleri de mevcuttur.
Peki sizin okumamızı önerdiğiniz miras şiiri de bunlardan biri midir?
Kesinlikle öyledir.
O zaman programımızı bununla
miras şiiri çok uzundur ama sizin
bir bölümünü
uygun
okuyalım
görüldüğün...
olmazsa evet. Hem de fikir edinsin dinleyenlerimiz. Peki o zaman şimdiden mirastan önce biz teşekkür edelim size. Bilede Yaman.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz Feray Uz ve Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık. Ben Yasemin Pamukçu. Miras şiirinden bir bölümle veda ediyoruz sizlere. Aynadan bana bakan ey solgun çehreli genç. Bütün ömrüm içinde biricik yoldaşımsın. Ruhumun heykelisin, canlı mezar taşımsın. Uzak, sisli yollara dalmış gibi gözlerin. Mersiyeler okuyor gönlüme, derin derin. Ah o mersiyelerde hatıralar ağlarken, gel şu geçen yılları beraber düşünelim. Alnımda senin elin, alnında benim elim. Ey bütün gençliğini hırpalamış deli genç, o kadar çırpındığın, o kadar mest olduğum lahzalardan ne kaldı? Bugünkü yorgunluğum, sen ki aşkı en çılgın ihtiras ile tattın, varlığının boynuna alevden kemend attın. Avlanıp sürüklendin lezzetten ızdıraba, sandın ki yükselirdin hakikatten seraba. Ne ateşli buseler vardı dudaklarında. Gözyaşım mı söndürdü o yakan buseleri? Gönlümde şimdi sızlar onların yanık yeri. Ya Rabbi, öyle kevser içtim ki bir zaman ben, en bahtiyar sayardım yeryüzünde kendimi. Ah o kevser bitti mi? O kevser tükendi mi? Şiir gemisi.